Ayrım 2.
Nisan 1992, Aralık 1993 arası dönemin dersleri. 1. Demokrasiyi sadece çoğunluk egemenliği olarak değil, azınlığın çoğunluk olma hakkı olarak da kavrama. 1994 programı demokrasinin 3 sacayağına değinmektedir. A. En geniş düşünce, tartışma ve eleştiri özgürlüğü. B. En geniş kitle katılımı. C. Çoğunluk iradesine saygı. 1992 Nisan'ından sonraki 4 aylık dönemde yeni yönetimin muhalefet karşısındaki tutumu, demokrasinin bir dördüncü öğesini anımsama ve önemseme olanağını verdi bize. Azınlığın çoğunluk olma hakkı ve her düzeyde temsil olanağı. Bu ilke azınlığın ya da örgütlenmiş haliyle muhalefetin, örgütün organik bir parçası olduğu çoğunluk hakkına dayanarak örgüt olanaklarını kullanıyorsa, azınlık da örgütün organik bir parçası olma hakkına dayanarak örgüt olanaklarını kullanmalı. Örgüt olanaklarıyla düşüncelerini yaymalı, özel toplantılarını yapabilmeli ve çoğunluk olabilmek için şansını kullanabilmelidir. Diğer yandan, özellikle 20. yüzyıl tarihi, çoğunluğun her zaman demokrasinin güvencesi olmadığını, zaman zaman diktatörlüğe dönüştüğünü acı bir biçimde göstermiştir. O nedenle 20. yüzyıl demokrasisi, azınlığın çoğunluk olma hakkı dahil tüm haklarının demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biri olduğunu keşfetmiş ve bunu demokrasi tanımının içerisine dahil etmiştir. Biz 20. yüzyılın bu keşfini kendi pratiğimiz içerisinde yeniden anımsadık. Değerini ve içeriğini daha derinliğine kavradık. Bu ilke, 1992 programı 1992 yılı sonlarına doğru tamamlandığı için o günkü deneyimlerden yararlanılarak bu program içerisinde demokrasinin yeni tanımı çerçevesinde yer almış bulunmaktadır. Kuşkusuz derneğimiz açısından azınlık kavramı sadece ve sadece programatik ve düşünsel olarak farklılığı olan üye kümeleşmelerini kapsamaktadır. Yoksa herhangi bir özelliğine göre etnik, inançsal ve benzeri bir araya gelmiş kümeleşmeler dernek içi demokrasi kavramımızın dışındaki öğelerdir. 2. Dernek çalışmalarında açıklık ve saydamlık. Biz eskiden beri dernek çalışmalarında açıklık ve saydamlık anlayışını benimsemekteydik. Fakat bu anlayışın önemi yaşanan 1,5 yıllık içe dönüklük ve gizlilik döneminde birkaç kat daha arttı. Bu yüzden yeniden vurgulamak ve kavramın sınırlarını çizip yeniden tanımlamak bir gereksinim haline geldi. Açıklık, dernek çalışmalarının, hesaplarının, kararlarının, yöneticiler arasındaki fikir birlikteliklerinin ya da ayrılıklarının üyeler tarafından rahatlıkla izlenebilir ve belirli mekanizmalar içerisinde denetlenebilir olması demektir. Saydamlık ise dışarıdan bakan insanın örgütün içini kolaylıkla görebilecek ölçüde açık olması demektir. Kısacası açıklık örgüt ile üyeler arasındaki, saydamlık ise örgüt ile örgüt dışındaki herkes arasındaki bir ilişkiyi anlatmaktadır. Var olan yasalar çerçevesinde ve herkesin göz önünde çalışan bir örgütün açık ve saydam olması, güvenilirliğini, inandırıcılığını ve gücünü artıran öğelerden biridir. Ayrıca açıklık ve saydamlık bir örgütün çalışmalarına katılımın maddi ve manevi ortamını yaratabilir. Hiç kuşku yok ki, açıklık ve saydamlık ilkesini savunmak, örgütün ya da örgüt yönetiminin sadece kendine ait bilgilere sahip olmayacağı ya da istisnai olarak dışa kapalı toplantılar yapamayacağı anlamına gelmemektedir. Söz gelişi, bir federasyon genel kurulunda yarışan örgütlerin özel seçim taktiklerini açığa vurmamaları anlaşılabilir bir şeydir ve açıklık ve saydamlık ilkesi çerçevesinde ele alınamaz. Yine kendisine karşı protesto eylemi yapılacak olan bir kuruluşun, eylemin özel hazırlıklarını bilmemesi, başarıya ulaşılması bakımından bir zorunluluktur. Hiçbir örgüt, bu noktada açıklık ilkesine dayanarak bu tip özel bilgileri ve taktikleri deşifre etme hatasına düşmemelidir. Bir örgütün örgüt kararıyla böyle bir davranışa girmesi aptallık, örgüt kararına rağmen örgüt üyelerinin kasıtlı olarak bilgi sızdırması ihanet çerçevesinde değerlendirilebilir. Örgütümüzde özellikle 1992-1993 yıllarında görülen fakat diğer zamanlarda da yer yer rastlanabilen yanlış bir tutum vardır. Yönetim kurulları kendi içerisinde aldıkları kararları bir fikir ayrılığı varsa bile bunu gizleyerek yönetim kurulunun oy birliği kararıymış gibi yansıtmakta, yönetim kurulu içerisindeki fikir ayrılıklarını açığa vurmayı yönetimi zayıflatan bir tutum gibi görmektedirler. Bu hata üyeler arasındaki etkileşimi önlediği gibi örgütün düşünce yaşamının yoksullaşması sonucunu vermektedir. Oysa bir yönetimde alınan kararlara örgütün disiplini bakımından uymak zorunlu olsa da fikir ayrılıklarının bilinmesinde ciddi hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Tam tersine sayılamayacak kadar yararları olabilir. Ola ki alınmış karar uzun vadede örgüte zarar verebilecek nitelikte bir karardır. Ayrı fikirde olan azınlık eğilimi bu fikirlerini örgüte götürebilmelidir ki zaman içerisinde taraftar bulup yanlış kararı düzeltme olanağı ortaya çıksın. Örgüt içerisindeki kümeleşmeler daha sağlıklı, düşünsel temellere oturabilsin. Açıklık ilkesinin en önemli kazanımlarından birisi de budur. Bu tutum, örgüt içi dedikodulu eğilimlerini en aza indirir ve dedikodu kaynaklarına ulaşıp onları kurutma olanağını sağlar. Böylece, örgütün kendi içerisinde dejenere olup çürüme olasılığına karşı en etkili önlemlerden birini oluşturur. Son çözümlemede açıklık politikası, yapılan hataların ortaya çıkmasını ve analizini kolaylaştıracağı, yönetimde ya da muhalefette kimin hangi düşüncelere ve tutumlara yakın olduğunu gösterip gerçek birleşmelerin yolunu açacağı ve kısır yönetim-muhalefet ikileminin kalıplarını kıracağı ve nihayet yolsuzluklara ya da savurganlıklara karşı denetim mekanizmalarının işlemesine olanak sağlayacağı için yararlı ve gereklidir. 3. Hatalar karşısındaki eleştirinin dozunu ayarlama. Örgüt içinde yönetimle muhalefet arasındaki ilişkiler düzeyli anlayışlar üzerinden yapıcı ve dostça olmalıdır. Önemli ve önemsiz hata ayrımı mutlaka yapılmalı, önemsiz hatalar sadece uyarıyla geçiştirilip çok büyütülmemelidir. Fakat önemli ve ilkesel hatalar karşısında kararlı ve etkin bir mücadele sürdürülmelidir. Muhalefetin ya da yönetimin eleştirildiği zaman düzeltilebilecek zaafları asla istismar edilmemelidir. Muhalefete ya da yönetime karşı sürdürülen mücadelede örgüt disiplini ve ilkelerinin zarar görmemesine özel bir dikkat gösterilmeli, bu mücadele çok önemli ilkesel konularda olmadıkça üyeler arasında karamsarlık ve umutsuzluk yaratabilecek bir dozda sürdürülmemelidir. 4. Muhatabını küçümseme ve kof inançlara dayanarak taktik belirleme. 1992-1993 sürecinden çıkartmamız gereken sonuncu ders, bütünüyle ilkesel düzlemde olmasa bile önemsenmesi gereken bir perspektife ilişkindir. 1992 yılı başlarında Ankara Şubesi Genel Kurulu'nu kaybeden ekip, Genel Merkez'e Genel Kurulu'nda havlu atarak örgüt içerisinde diğer şubelerden etkin destek gördüğü halde yeni ekiple yarışmadan mücadele alanını terk etti. Bu davranışa gerekçe oluşturan düşünceler özetle şöyleydi. Nasılsa iş başına gelen yeni ekip başarılı olamayacağı için bir süre sonra başarısızlığını kabul edip Genel Kurul'a gidecektir. Dernek kitlesi kısa sürede yeni ekiple eski ekip arasındaki nitelik farkını görecek ve eski ekibi destekleyerek yeniden yönetime getirecektir. Ayrıca Ankara Şube Genel Kurulu'nu kaybeden ekibin Ankara'daki destek kitlesi zayıfladığından işleri yürütmesi zorlaşacaktır. Bu yüzden mücadele etmeden iktidarı teslim etmesi çok daha doğrudur. Bu gerekçelerin ilk ikisi bütünüyle yanlıştır. Üçüncüsü ise somut gerçekliğimize uygun değildir. Sırasıyla ele alalım. Bir iktidarın başarısızlığını kabul edip iktidarı kendiliğinden bırakacağı fikri son derece çocuksu ve temelsizdir. Her iktidar, varlığının düşünsel gerekçelerini sürekli yeniden üreterek kendisine meşru bir zemin hazırlar. Buna kendisi inandığı gibi her zaman inanabilecek belirli bir kitleyi de yanında bulabilir. Çoğu zaman başarının çok somut kriterleri bulunmamaktadır. Bir iktidar ya kendisini esas itibariyle başarılı bulduğu ya da başarısızlığının kendisinden değil nesnel koşullardan kaynaklandığına inandığı ve belirli bir kitleyi inandırdığı için ayakta kalır. Eğer kendisinden kaynaklanan nedenlerle başarısız olduğunu keşfetmiş ise, yani hatalarını kavramış ise, bu yüzden iktidardan ayrılmak yerine hatalarının kaynaklarını inip düzeltmeyi tercih eder. Sonuç olarak ben başarısızım, o halde iktidarı bırakmalıyım deyip iktidardan ayrılan bir ekip bugüne dek görülmemiştir. Ama başarısızlığın somut göstergeleri, kitlelerin desteğini yitirmek biçiminde ortaya çıkan bir iktidarın istifa ettiğine tanık olunmuştur ki bu, özünde demokratik siyasal ahlakın bir gereğidir. Çünkü son çözümlemede iktidarda ısrar etse bile, yitirilen destek ilk seçimlerde sonuçlara yansıyacak ve zaten iktidardan ayrılmak zorunda kalacaktır. Tüm bu nedenlerle bir iktidarın başarısız olması nedeniyle kendiliğinden çekileceği inancı kof ve yanlış bir inançtır. Diğer yandan hiçbir iktidar, hiçbir örgüte ya da ekibe mücadele etmeksizin armağan edilmemiştir. Zaman zaman gelişmelerin varacağı sonuçları öngörüp, daha fazla güç yitirmeden mücadeleyi elverişli koşullarda sürdürebilmek için yapılan geri çekilme taktikleri, iktidardan nihai olarak vazgeçme biçiminde algılanmamalıdır. Genel kural budur ve istisnaları somut tahlil gerektiren özgün koşullara bağlıdır. Genel olarak Ankara Şubesi Genel Kurulu kaybedildiği için Genel Merkez Genel Kurulu'nda mücadeleyi sürdürmeme tutumu, örgütü bir bütün olarak kavramayıp Ankara Şubesi'nden ibaret sayan sığ bir anlayışın ürünüdür. Örgütün genel desteği varsa ve Ankara Şubesi'nde de hatırı sayılır bir üye kitlesi bulunuyorsa, mücadeleden vazgeçmek, örgüte karşı sorumsuzluğun bir işaretidir. Böyle bir tutum, genel olarak kitlelerde önderliğe karşı olan güveni sarsar. Mücadele edilerek yenilme ise başka bir şeydir. Bir dahaki seçimde mücadele eden gücün kitleler içerisindeki prestiji daha yüksek olur. Savaşmadan belirli mevzilere çekilmek ve daha güçlü girebileceğin bir savaşa hazırlanmak bir taktik olamaz mı? Kuşkusuz olabilir. Ama bunun çok belirli, açıklanabilir ve gösterilebilir haklı nedenleri vardır. Bu nedenler halka anlatıldığında kolaylıkla kavranabilir. Bu taktiğin doğal bir sonucuysa savaşa hazır olduğun ve zaferi garanti ettiğin anı doğru saptamaktır. Şayet burada bir isabetsizlik olursa eskisinden de beter bir moral bozukluğu egemen hale gelir. 1992 başlarında kazanabileceği koşullarda iktidardan vazgeçen eski yönetim, 1993 yılı başlarında yeterince hazır olmadan ve mevcut yönetimin yeterince kitleden tecrit olmadığı koşullarda saldırıya geçmiş, olağanüstü bir genel kurulu zorlamış, ne var ki KOF inançlarının tersine yenilerek daha büyük bir moral bozukluğu yaşanmıştır. Mücadele ya bir yıl önce göze alınacaktı ya da göze alınmışsa koşulların yeterince olgunlaşmasının zamanı beklenecekti. Özellikle bu son ders, mücadele gücümüzü ve manevra kabiliyetimizi artırması bakımından son derece anlamlıdır. 1993 Aralık 1996 Ocak arası. Dönemin olguları. 1993 yılının 4 Aralık tarihindeki genel kurulda iş başına gelen Turhan İçli Başkanlığındaki yönetimin ilk icraatı, yönetime gelmeden bir gün önce 3 Aralık günü başlıyor. Bir önceki yönetim her şeyden elini eteğini çekmiş, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü etkinliğini seçileceğine kesin gözüyle bakılan yeni yönetime bırakmıştır. 3 Aralık günü 400 dolayında ortopedik ve görme özürlü, yıllardır özürlüler yasası mücadelesi karşısında sessiz kalan hükümetin Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'ı protesto amacıyla Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu toplantısının önünde bir gösteri gerçekleştiriyor. Özürlüler kendilerini zincire vuruyorlar. Eylem ses getiriyor. Görme özürlüler ile ortopedik özürlüler arasındaki dayanışmayı pekiştiriyor ve morali yükseltiyor. Yeni yönetim bu moralin rüzgarını arkasına alarak göreve başlıyor. Yönetim kurulunun ilk toplantısında önemli kararlar alınıyor. Birincisi, artık yönetim kurulu toplantıları herkese açık yapılacaktır. İkinci olarak, 6 aylık çalışma programı saptanacak, hedefler belirlenecek, tüm çalışmalar bu plan çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Üçüncü olarak, Köyler Federasyonu mutlaka fethedilecektir. O yılın Sakatlar Haftası 7 gün süren etkinliklere tanık oluyor. Etkinlikleri 1994 Şubat ayında 6 Nokta Köyler Derneği öncülüğünde kurulan ve 10 örgütün meydana getirdiği Özürlüler Platformu organize ediliyor. 8 gün süren açlık grevi, milletvekillerine açık mektup, imza kampanyası, bildiri dağıtımı, sembolik tabut eylemi ve Başbakanlık önünde 600 kişinin katıldığı protesto eylemi. Eylemler kamuoyunda ses getiriyor. Aynı yıl Haziran ayında yıllardan beri özlemini çekip 1984 programını almış olduğumuz Köyler Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor. Kültür Bakanlığı'ndan 3,5 milyarlık ucuz bir kredi temin ediliyor. Üst üste yapılan eşya piyangosu organizasyonlarıyla Kültür Merkezi'ne kaynak yaratılıyor. Tartı cihazı uygulaması ilk kez keşfediliyor. Tebrik kartları satışlarından elde edilen gelirler dernek maliyesine katkı sunuyor. Muhalefete karşı son derece düzeyli ve dostça bir yaklaşım gösteriliyor. Genel üye toplantıları zaman zaman dernek dairesi dar geldiği için tutulan başka mekanlarda gerçekleştiriliyor. Dernek çalışmalarına ilgi artıyor. Personel sayısı çoğalıyor. Federasyon yönetimiyle yapılan görüşmeler ustaca bir diplomasi sayesinde federasyon tüzüğünün demokratikleştirilmesi ve federasyonda derneğimizin de temsilcilerinin bulunduğu yeni bir ekibin iş başına gelmesiyle sonuçlanıyor. 1995 yılı başında 5 gün süren tüm teşkilata yönelik ilk merkezi eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Üye ve şube sayısı hızla artıyor. 1995 yılı Sakatlar Haftası yine 7 gün süren etkinliklerle değerlendiriliyor. Milletvekillerine açık mektup, imza kampanyası, bildiri dağıtımı, Anıtkabir'den Başbakanlığa yürüyüş ve Başbakan aleyhine maddi ve manevi tazminat davası. Etkinlikler medyada geniş olarak yer alıyor. Kör ve az görenlerin dernek içinde uzmanlık isteyen alanlarda profesyonel yönetici olarak çalıştırılması ve profesyonellik uygulaması ilk kez bu dönemde başlıyor. Son derece olumlu sonuçlar alınıyor. Bu sayede kültür merkezi inşaatı bir hayli ilerliyor. Yönetimde tam bir kolektif ve istikrarlı çalışma örneği sergileniyor. Huzursuzluk nedeniyle değil, tamamen başka nedenlerle ayrılan iki kişi dışında yönetimden tek bir istifa olmuyor. Körlerin ve az görenlerin istihdamı çalışmalarında gözle görülür bir ilerleme kaydediliyor. 2 yıl boyunca 100'e yakın istihdam gerçekleşiyor. Yine bu dönemde federasyon aracılığıyla ilk yurt dışı gezileri başlıyor ve bağlantılar kuruluyor. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'na ve A. Faruk Öztimur'a karşı kararlı bir mücadele sürdürülüyor. Federasyon içindeki istismarcılar köşeye sıkıştırılıyorlar. Bu sırada bazı can sıkıcı gelişmeler de ortaya çıkıyor. Söz gelişi, yönetim kurulu üyelerinden Ömer İnal Durmuş ile dernek üyesi Nursel Özdemir arasında cereyan eden bir olayla ilgili olarak Onur Kurulu, Ömer İnal Durmuş'un tatmin etmek adına Nursel Özdemir'e hak ettiğinden daha ağır bir ceza veriyor. Bu durum daha önce pek fazla hissedilmeyen muhalefetin toparlanmasına ve Nursel Özdemir ile ilgili imza kampanyası çerçevesinde gücünü artırmasına gerekçe yaratıyor. Kültür merkez inşaatını yarı profesyonel bir biçimde üstlenmiş olan Ömer İnal Durmuş'a karşı yönetim içerisinden eleştiriler ve hoşnutsuzluklar yükseliyor. Aldığı yüksek avansların hesabını vermemesi, inşaatın ihtiyacı olan finansmanına ilişkin sürekli yanlış bilgi vermesi, eleştiri ve itiraz konusu oluyor. Bazı yönetim kurulu üyelerince inşaatın durdurulması isteniyor. Fakat bu çeşit talepler yönetimce çoğunluk oyuyla reddediliyor. Başkan dahil yönetimin çoğunluğunda Ömer İnal Durmuş'u kaçırmama eğilimi ağır basıyor. Dönemin değerlendirilmesi. 1993 Aralığı ile 1996 Ocağı arasındaki 26 aylık sürenin en belirgin niteliği, tüm alanlarda gözle görülür bir ilerlemenin ortaya çıkması, derneğin nitelik ve nicelik bakımından güçlenmesidir. Saptanabilen bazı olumsuz ve kuşku yaratan olgular, dönemin niteliğini değiştirebilecek boyutta ve yoğunlukta değildir. Yine bu dönemin en çarpıcı özelliklerinden birisi de, en az hata yapılan, yapılan hataların da kabul edilip düzeltildiği bir dönem olmasıdır. Dönemin başlıca zaafı ise yönetim kurulu üyesi Ömer İnal Durmuş'un dayatmalarına boyun eğilmesi, salt onu tatmin etmeye yönelik aşırı koruyucu davranışların gösterilmesidir. Bu zaaf sayesinde söz konusu kişinin egosu şişirilmiş ve daha sonraki tahribatlarına zemin hazırlanmıştır. Yukarıda belirttiğimiz tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde bu 26 aylık dönem atılım dönemi olarak adlandırılmaya hak kazanmıştır. Dönemden çıkarılması gereken ders. Dönemin başlıca dersi şudur. Tartışılmaz, eleştirilemez konu, örgüt ya da kişi yoktur. Kişiler örgüt içerisindeki konumlarına göre bu ilkenin uygulanmasına daha az ya da daha çok tabidir. Sıradan bir üye için eleştirilse bile anlayışla karşılanması gereken bir zaaf, hareketin önderleri bakımından mutlaka ciddiye alınmalı, düzeltilmesi istenmeli ve düzeltilmediği sürece de anlayış gösterilmemelidir. Altı noktada hiçbir yöneticinin ya da üyenin diğerlerinden farkı ve ayrıcalığı olmamalıdır. Verilen görevler sadece tüzük ya da yönetmeliklerde tanınan yetkilerle ayrılabilir, ayrıcalıklarla değil. Özellikle eleştiri karşısında yan çizen veya sinirlenen, eleştiriyi örtbas etmeye ya da savuşturmaya kalkışan önderlerin tavırlarına son derece dikkat edilmeli, eleştiriden yararlanmayan ya da haksız bir eleştiri ise ikna edici bir savunma ortaya koymayan yöneticinin durumu mutlaka değerlendirilmelidir. Ocak 1996, Ekim 1997 arası dönem. Bu 21,5 aylık olan süre tahlili en zor ve karmaşık olan dönemlerden birisidir. Çünkü pek çok etken tuhaf bir biçimde iç içe geçmiş, bir yandan eğitim ve kültür merkezinin ve diğer çalışmaların yarattığı bir kurumsallaşma süreci yaşanırken, öte yandan daha önceki dönemde nüve halinde ortaya çıkan örgüt içi çelişki ve çatışmalar artarak bir bölünme sürecine girilmiştir. Bu dönem hem başkanlarının hem de çizgilerinin farklı olması nedeniyle ikiye ayrılarak ele alınabilir. A. Ömer İnal Durmuş'un başkanlığı dönemi. Ocak 1996, Ekim 1996. Daha önceki dönemde eleştirilere konu olan Ömer İnal Durmuş, bütün çabalara rağmen yeni bir başkan adayının saptanamaması ya da başkan adayı olabilecek durumdaki kişilerin böyle bir göreve razı olmamaları nedeniyle 27 Ocak 1996 günü yapılan genel kurulda başkanlığa aday gösterilmiş ve seçilmiştir. O günden aynı yıl içerisinde yapılacak Körler Federasyonu Genel Kurulu'nda başkan adayı olmayı istediği ve federasyon başkanı olursa Altın Okla'nın başkanlığından çekileceği bilinmektedir. Dönemin olguları. Genel kuruldan 8 gün önce 19 Ocak 1996 günü başarılı bir eşya piyangosu organizasyonunun çekilişi yapıldığından derneğin mali durumu son derece iyidir. Ayrıca 15 Aralık 1995 tarihinde eski başkan Turhan İçli Kültür Merkezi için kampanya yürütmek ve merkezi tüm üniteleriyle birlikte hizmete açmak üzere genel koordinatör olarak atandığından tüm mali kaynak yaratma etkinlikleri onun sorumluluğu altındadır. Bu yüzden Altı Nokta yönetiminin mali sorunlarla ilgilenmemesi sadece kendi asli görevlerini yerine getirmesi ilki olarak benimsenmiştir. O yılın sakatlar haftasından bir ay kadar önce demokratik, bütünlüklü ve kapsamlı bir özürlüler yasası karşısında siyasi partiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde yoğun bir lobi faaliyeti gösteriliyor. 15 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne toplu bir ziyaret yoğun bir lobi faaliyeti gösteriliyor. Bu etkinliğe federasyona bağlı derneklerin 500 dolayında kör ve az gören üyesi katılıyor. Siyasi parti temsilcilerine yasanın gerekliliği anlatılıyor ve olumlu yanıtlar alınıyor. O gün öğleden sonra iktidar partisi olan Anavatan Partisi'nin merkezinin işgal edilmesi düşünülüyor. Bu etkinlik gerek Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin yan çizmesi, gerekse Başkan Ömer İnal Durmuş'un organizasyondaki zaafları nedeniyle fiyaskoyla sonuçlanıyor. Bu durumuyla o yılki sakatlar haftası daha öncekiler karşısında son derece silik ve etkisiz kalıyor. 22 Mayıs tarihinden itibaren Körler Federasyonu seçim sattığı haline giriyor. Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nden Ahmet Can Türk, istismarcı derneklerin desteğini arkasına alarak genel başkan adaylığını ilan ediyor. 6. Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği ile ittifakı korumanın çarelerini arıyor. Bu sancılar içerisinde genel kurul Temmuz'a, ardından Ağustos'a, sonra da 8 Eylül'e erteleniyor. 6. Danışma Meclisi toplanarak 5 kişilik tam yetkili ve bağlayıcı kararlar alabilen bir komisyon oluşturuyor. Komisyon, kritik olan genel kurul dengelerini 6. lehine çevirme muradıyla eski dernek başkanı Turhan İçli'yi Ahmet Can Türk'ün karşısında federasyon başkan adayı olarak ilan ediyor. 8 Eylül genel kurulundan 2 gün önce dengelerin lehe döndüğü kesinleşince Turhan İçli komisyona danışmadan adaylıktan çekilip bu göreve aydan önce talip olan Ömer İnal Durmuş'un adaylığını destekliyor ve Ömer İnal Durmuş federasyon başkanı seçiliyor. Böylece birkaç ay sonra başlayacak Ömer İnal Durmuş 6. çelişkilerinin ve geriliminin koşulları yaratılmış oluyor. Federasyon Başkanlığı'na gelen Ömer İnal Durmuş, 1996 Ekim başında 6. Genel Başkanlığı'ndan, Aralık sonunda ise 6. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyor. Yerine Suha Sağlam Genel Başkanlığa getiriliyor. B. Suha Sağlam'ın Başkanlığı Dönemi, Ekim 1996-Ekim 1997. 1995 aralığında kültür merkezi için kampanya yürütmek ve merkezin ünitelerini hizmete açmak üzere genel koordinatör olarak görevlendirilen Turhan İçli, 1996 Mayıs'ından itibaren ulusal medya aracılığıyla kampanya startını vermiş, hazırlanan kısa metrajlı film 12 TV kanalında ve yerel televizyonlarda yayınlanmaya başlamıştır. Bir yandan derneğe bağışlar gelirken, diğer yandan 6. ismi her kanalda her gün birkaç kere anons edilmiş olmaktadır. Bu durum 6. büyük bir prestij ve popülarite kazandırmıştır. Yine Ekim ayı içerisinde 6. Bahçelievler'deki eski yerinden esas itibariyle tamamlanmış olan 6. Körleri Eğitim ve Kültür Merkezi'ne taşınmıştır. Önemli olgular. Yeni başkan 6 aylık bir çalışma planı yaparak işe başlıyor. 1996 yılı genel kurulunda alınan karar doğrultusunda kültür merkezini işletmek ve gelir kaynakları yaratmak amacıyla faaliyet göstermesi beklenen 6. Körlere Hizmet Vakfı'nın kuruluş çalışmaları başlatılıyor. Vakıf Aralık ayı içerisinde mahkeme kararıyla resmen kurularak Ocak 1997 başlarında faaliyete geçiyor. Başlangıçta daha çok genel koordinatörün yönlendirmesinde çalışan vakıf yönetim kurulu giderek işlere vakıf hale geliyor ve kültür merkezinin ünitelerinin açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Zaman zaman vakıfla 6. yönetimi arasında deneyimsizlikten kaynaklanan inisiyatif çatışmaları cereyan etse de belirli bir süre sonra ilişkiler protokole bağlanarak düzene sokuluyor. Nisan ayından itibaren misafirhane, matbaa, kabartma ve sesli kütüphaneler hizmete giriyor. 1996 yılının 3 aralığında Dünya Özürlüler Günü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi özürlülerle ilgili bir dizi düzenleme yapma yetkisini hükümete veriyor. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve 4 federasyon başkanı o gün öğleden sonra meclisteler. 6. üyeleri ısrarla meclis toplantısı salonuna alınmıyorlar. Sonunda kendi güçleriyle kavga dövüş salona giriyorlar. Yüzlerce özürlü orada Konfederasyon Başkanı ile ortopedik, Zihinsel İşitme Özürlüler Federasyon Başkanları, Başbakan Erbakan'ın mübarek ağzından, mübarek ellerinden söz ediyor ve o günü bayram günü ilan ediyorlar. Körler Federasyonu Başkanı bu kadar ileri gitmiyorsa da genel havayı bozmuyor ve yetki kanununun olumluluğundan bahsediyor. Oysa 6. yıllardan beri özürlüler yasasının kanun hükmünde kararnamelerle çıkarılmasına karşı mücadele etmiştir. 6. noktacılar, Körler Federasyonu Başkanı'ndan eleştirel bir söylev bekliyorlar. Ama boşuna. Toplantı diğer özürlüler açısından bayram havası, 6. noktacılar için moral bozukluğu içinde sona eriyor. Bir süre sonra Federasyon Başkanı 6. noktaya, Konfederasyon Başkanı'nın yıllardan beri sürdürülen mücadelede ateşkes teklifini getiriyor. Kanun hükmünde kararname çalışmaları bitinceye kadar çalışmalara katılınması ve mücadelenin durdurulması yönündeki teklifi tartışmaya açıyor. Ayaküstü tartışılan teklif, Konfederasyonun Körler Federasyonu'nun iç işlerine karışmaması ve konser gruplarına verilen izin yetkisinin Konfederasyondan Körler Federasyonu'na aktarılması koşuluyla kabul ediliyor. Fakat hiçbir zaman Konfederasyon yetkiyi federasyona aktarmıyor ve iç işlerine karışmaktan geri durmuyor. Kanun hükmünde kararnameler hazırlamak üzere Başbakanlık bünyesinde bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyona körler kitlesini temsilen federasyon başkanı katılıyor. Bir süre sonra 6. Faruk Öztimur tarafından hazırlatılan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilatı'nın kuruluş hakkındaki kanun hükmünde kararname taslağı sunularak görüşleri isteniyor. 6. Yönetim Kurulu bir komisyon oluşturarak taslağı incelemeye alıyor. Bir ay içerisinde 6.'nın görüşleri ortaya çıkıyor. 6. yıllardan beri olduğu gibi bütünlüklü bir yasadan yanadır. Bu nedenle ayrı bir teşkilat yasasının tartışılmasını reddediyor. Teşkilatı temel hakları, merkezi ve yerel yönetimlerin hak ve yükümlülüklerini ve sivil toplum örgütlerinin demokratik ve etkin katılımını içeren tek bir yasayı savunuyor. Şayet ayrı bir teşkilat yasasının çıkması önlenemezse, kurulacak Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın yüksek kurulunda sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ağırlıklı olmasını zorunlu görüyor ve seçilecek sivil toplum örgütü temsilcilerinin kendi örgütleri tarafından seçilmesini şart koşuyor. Bütün bu görüşler Ömer İnal Durmuş tarafından tepkiyle karşılanıyor. O artık bütünüyle Faruk Öztimur'un etki ve görüş alanı içerisindedir. Eskiden beri savuna geldiği fikirleri karşısına alıyor ve altı noktaya görüşlerini resmi olarak bildirmediği gerekçesiyle saldırıya geçiyor.